Ayrım 23.
Desire, işçiler fabrikayı boşaltmadıkça müzakerelere oturmayı kesin olarak reddetmişti. Asilane düşüncelerle parlak lafların çağı geçmişti artık. Ama öte yandan işçiler de 2 yıl önce kendilerine zaferi kazandırmış olan o önünde durulmaz ateşi yitirmiş görünüyorlardı. Sen fabrikası öteki fabrikaları izlemekteydi, o kadar. Grev bütün savaş sanayine bulaşmış durumdaydı. Ama grev yerlerinde artık bayraklar dalgalanmıyor, konserler tertiplenmiyor ve grevciler polislerle dalaşmamaya dikkat ediyorlardı. Hayat çekilmez bir hal aldığı için grev yapılıyordu. Grevin zaferle sonuçlanacağından ise pek kimsenin umudu yoktu. Miko yoktu. İspanya'da savaşmaktaydı hala. Arkadaşları onun hayatta kalıp kalmadığını bile bilmiyorlardı. Şubat çarpışmaları sırasında Paris Komünü Birliği'nin ağır kayıplara uğradığını işitmişlerdi. Pierre gene grevcilerin yanındaydı ama şu son 2 yılın altında ezilip kalmış gibi bir hali vardı. Şakakları ağırırken yüzüne bir karanlık çökmüştü sanki. O çocuksu ve her an coşmaya hazır eski Pierre'den ne kadar farklıydı şimdi. Viard'ın ihaneti iyiden iyiye bükmüştü belini. Ama mücadeleye devam ediyordu. Ve ne çıkar kaygıları, ne Agnes'in miyop gözlerinden taşan kahır, ne de Dodo'nun artık 1 yaşına basmış oluşu, Pierre'in Barcelona ve Cartagena'ya son derece tehlikeli hava yolculukları yapmasını önleyemiyordu. Hiçbir aldanışa kapılmaksızın, ancak umutsuzluğun verdiği o acılıkla savaşmaya devam ediyordu. Grevi Legro yönetmekteydi. Ve nasıl Miko'nun yiğitliği Haziran grevlerinin sembolü haline gelmiş idiyse, Legro'nun ağırbaşlı ve suskun kesinliği de bu bir türlü gelmek bilmeyen bahar sırasındaki çetin mücadeleye uygun düşmekteydi. Legro, müdüriyetin kısa cevabını bir ölüm sessizliği ortasında okuduktan sonra greve devam olunmasını teklif etti. Ne alkış, ne protesto gösterisi, bir genel bıkkınlık. O kadar. Söz almak isteyen var mı? Umut kırıcı bir sessizlik ve bu sessizliğin ardında da bir yenilmişlik duygusu var. Tam o sırada işte hangarı kaplayan yarı karanlığın dibinden boğuk bir ses yükseldi. Ben söz istiyorum. Ve ihtiyar Duchesne'nin kürsüye ilerlediği görüldü. Eski bir döküm işçisiydi bu. Ama uzun zamandan beri fabrika bekçiliği yapıyordu. Ve artık güçlükle yürümesine rağmen fabrikadan ayrılmayı reddetmekteydi. Evde canım sıkılıyor derdi hep, ne zaman emekliye ayrılacağı sorulduğunda. Duchesne'yi herkes tanırdı. Ezelden beri orada çalışmaktaydı sanki. Mühendisler onun gözlemlerine özel bir dikkat gösterir ve Desire karşılaştığı her yerde onun elini sıkmaktan geri kalmazdı. Medarı iftarımız derdi onun için. Herkes kulaklarını dikmişti. Ne söyleyecekti acaba Duchesne? Aklına ne gelirse söyleyen takımından değildi çünkü. Ücretlerin düşüklüğünden, gittikçe artan hayat pahalılığından söz açmak boşuna. Herkes biliyor artık bunları. 1936'da değiliz ki. Desire direndikçe direniyor işte. Ve evde çocuklar aç. Sözün kısası, hiçbir anlamı kalmamıştı bu grevin işçilerin gözünde. Hiçbir çıkış yolu kalmamıştı. Ve bakalım hayatı boyunca başından bunca badire geçmiş olan ihtiyar Duchesne ne söyleyecekti? Duchesne kürsüye çıkmış susuyordu. Nihayet ağzını açarak ince sesiyle haykırdı. Dünyanın lanetlileri, ayağa kalkın! Hepsi de yumruklarını sıkıp sessizce ayağa kalktılar. İşte, bütün söyleyeceğim bundan ibaret. Greve devam kararı alındı. Öteki fabrikalara hitaben yazılacak bildiri üzerinde tartışılıyordu ki birisi, Legro komiteye diye bağırdı. Hükümet düşmek üzere deniyor. Miko ile birlikte ilk gelmiş olduğu akşam konuştukları, yüzünde yara izi olan işçiyi hemen tanıdı Dönis. Legro bir şey mi biliyor acaba? Dönis, Miko'dan sık sık mektup almıştı. Miko'nun çarpışmaları, İspanyol dilinin güçlüklerini, bölük yoldaşlarını, köylülerin kahramanlığını, Aragon toprağının ayazını ya da dayanılmaz sıcaklığını anlattığı mektuplar. Bazen cephede alelacele karalanmış küçük kağıt parçalarıydı bunlar. Bazen de bitip tükenmek bilmeyen nameler. Bazen Dönis'le birlikte geçen akşamları hatırlıyor, bazen de askeri harekattan, törel siperlerinden ve ölüm habercisi adını taktıkları avcı uçaklarından söz ediyordu uzun uzun. Ve son mektubunda törelin kenar mahallelerini düşmana kaptırmamak için verdikleri dişe diş savaşı coşkun bir dille tasvir ettikten sonra kurşun kalemle bir cümlecik eklemişti. Seni seviyorum. hem de nasıl. İşte bu mektubu Dönis hep koynunda taşıyor ve durmadan orada olup olmadığını kontrol ediyordu. Her kelimesini ezberlemişti mektubun ama gene de okumaktan bakıp usanmıyordu. Hayatı ilk bakışta pek de iç açıcı geçmiyordu. İş, işten sonra toplantı ya da bir kitap ve bir deftere işlenen adlar ve sütun sütun rakamlar. Ama Dönis artık biliyordu ki bu da savaşın bir parçasıdır. Ve bunları yapmakla Miko'nun yanında onunla omuz omuza olmaktadır. Bıkkınlık zamanlarında onu destekleyen şey Miko'nun birer asker raporunu andıran ama yer yer sanki ağzından kaçmışçasına çocuksu aşk kelimeleriyle süslü mektupları olmuştu. Ve Şubat'tan beri de bir tek mektup almamıştı Miko'dan. Kötü kötü düşüncelerle mücadele etmekteydi hep. Yaşıyor diyordu kendi kendine ve farkında olmadan Miko'yu taklit ederek ekliyordu. Hem de nasıl? Ama duyduğu endişe de gün günden artmaktaydı. Ve şu anda Legro'yu görünce derdi depreşmişti birdenbire. Legro'nun ne olup bittiğinden pekala haberi olabilirdi. Toplantıda hükümet buhranı söz konusu edildi. Senato Bloom'un istifasını istiyordu. Halk cephesi yıkılabilirdi. Radikaller ikiye parçalanmışlardı. Tesa'yı ürkütüp komünistlerle baş başa kalmaktan korkan sosyalistlerse iki ayrı ağız konuşmaktaydılar. Paris'te grevler gittikçe daha yaygın bir hal alıyordu ama buna karşılık işçilerde o eski ateşten eser kalmamıştı. Ve karşı taraf köylüleri işçilere düşman etmeyi başarmıştı. Durum geçen yıla kıyasla kötüleşmişti sözün kısası. Fırsatı kaçırdık dedi birisi. Ancak o zaman bir dirilme görüldü toplantıda. Gerçeğin çizgisine dönüldü. Halk cephesini savunmak üzere Paris'i ayağa kaldırmak pekala mümkündü. Bloom istifayı reddettiği takdirde karşı koyacak kim vardı ki? Britol'ün adamları, papaz takımı ve belki polis. Ama ordu faşistlerin arkasına takılamazdı. Yeter ki Bloom'la Viard mücadelede direnmeyi kabul etsinler. Bir çağrı tasarısı hazırladı. Hükümet çekilmemeliydi. Viard başta General Picard olmak üzere bütün mürtecileri tevkif ettirmeliydi. İspanya'ya yardım etmek şarttı. Sınır kapıları artık açılmalıydı. Bu son noktayı yazmayabilirlerdi de, ezberlemişlerdi çünkü. O kadar tekrarlamışlardı ki tıpkı günaydın ve iyi akşamlar gibi bu kelimelerde anlamlarını kaybetmişlerdi artık. Douglas'un Bloom'la, Legro'nun da Viard'la gidip görüşmesine karar verdiler. Viard'ın seçimi kazanmasına Legro yardım etmemiş miydi? Sonra bir milletvekili değil de bir işçi göndermek ayrıca uygun düşüyordu. Anlasın ki halk konuşmaktadır. Toplantıyı kapatmadan önce de grev meselesini incelediler. Dayanmak gerekiyordu. Kabine buhranının sonucu birçok şeyi halledebilirdi. Dönis'i Gnome fabrikasındaki durum üzerine sorguya çektiler. İşçilerin hepsi de greve son vermek gerektiğini söylüyor dedi. Ama hepsi de biliyor ki grev şarttır. Öteki fabrikalar dayandıkça biz de dayanırız. Legro gülümseyerek, bizde de durum aynı dedi. Dönis sokakta yetişti ona. İspanya'dan haber var mı? Ya Miko? Heyecanı sesinden belli oluyordu. Legro ise kararmıştı. Neredeyse 3 aydır hiçbir haber alamamıştı o da. Gene de sakin bir sesle. Gayet iyiymiş dedi. Geçenlerde bir arkadaş gelmişti. O görmüş Miko'yu. Sevincini gizleyemedi Dönis. Ve fabrika dumanları arasından yükselen bir ilkbahar günü gibi belli belirsiz bir gülümseyiş de Legro'nun karanlık yüzünü aydınlattı. Yarın sizin fabrikaya uğrayacağım dedi. Çocukları güçlendirmek gerekiyor. Aslında bizim fabrikada da durum parlak sayılmaz. Bugünkü toplantıda yaşlı bir işçi kurtardı grevi. Enternasyonali söyleyerek. Birbirlerinden utandıkları için dayanıyorlar. Dönis'ten izin isteyip rıhtımlara doğru yürüdü Legro. Burada Paris, Paris'e benzemez. Bembeyaz yeni evler ve fabrikalar, düdükler. Bir limandaymışsınız gibi. Ne kadar tuhaf bir ilkbahar bu. Nisan'a gelip dayandık, hala soğuk yapıyor. Öfkeleniyor tabii insanlar, büzülüyorlar büsbütün. Ve kestane ağaçları neredeyse çiçek açacak. Yemyeşil dallarıyla bu keskin kış rüzgarı altında ne yapacaklarını şaşırmış gibiler. Dönis'in mutlu yüzünü görür gibi oluyor Legro. Ama ya Miko'nun başına bir felaket geldiyse? Allah kahretsin. Delicesine aşık olduğu besbelli kızın. Sevimli kız evet. Bir üniversiteli demişti Miko. seni seven birisi olmalı bu dünyada. Seni seven varsa için daha rahattır derler. Yalan. Daha az rahattır içi. Ama gene de güzel şeydir sevilmek. Daha bir derinden yaşarsın. Geçmişine doğru ne kadar inerse insin, daima yalnız olmuştu Legro. Babasını hiç tanımadı ve henüz bir kız çocuğu gibi giyinmekteydi annesi öldüğünde. Amcasının eline kaldı. Bir domuz kasabı ve pinti mi pinti. Domuz kanıyla dolu güğümleri aktarırdı Legro ona durmadan ve ateşi yakardı ve yerleri siler yıkardı. Sonra fabrikaya girmişti işte. Savaşta tam sırasında gelip çatmıştı hani. Legro o sıralar Anmari diye bir kıza aşıktı. Güleç ve kuş gibi cıvıldayan bir genç kız. Hep onu düşünürdü Argon siperlerinde. Tamamıyla bir yeraltı savaşıydı savaş. Canını dişine takmıştı her iki tarafta. Ve yüzündeki yara izi o savaştan bir anıdır. Cepheden döndüğünde Anmari'nin Amerikalı bir tayyareciyle evlenip gittiğini öğrendi. Ve kadınlara karşı asık suratlı bir adam olup çıktı Legro. Sıkıntıyla dolu bir hayat sürüyordu. Sinema ve zaman zaman da içki. Sonra politikaya sardı. Ve yeniden aşık oldu ve yeniden kaçırdı o şansı. Margo'ya açılmayı becerememişti bir türlü. Kadınlar tarafından tiksintiyle karşılandığına inanmıştı. Mücadele dolu bir yaz üstelik. Sacco ve Vanzetti'yi kurtarmaya çalışıyorlardı insanlar. Ve Legro mitingden mitinge koşuyordu. Sonbahar gelince de Margo Dubon'la evlendi. Onunla daha mutlu olur diye düşündü Legro. Dubon o yılbaşı gecesi dostlarını çağırmıştı, hiç unutmaz. Kale duvarlarının altında bir evde oturuyorlardı. Geç vakte kadar konuşup içtiler. Hava almak için bahçeye çıkmıştı Margo ve Legro giderken seslenip yanına çağırmıştı. Filmlerden söz ediyordu hep ve nihayet sormuştu. Istırap Adası'nı gördün mü diye. Sustu Legro, cevap vermedi. Ve Margo birdenbire benim asıl sevdiğim sizdiniz dedi. Sonra misafirlerin yanına döndü koşarak. Kendi kendine karşı hırslandı Legro ve mutluluğa layık olmadığı sonucuna vardı. Ama niye hatırlıyor şimdi bütün bunları? Josette vardı ondan. Josette, bir arkadaşının kızı. Bazen kız kendisine sevgiyle bakıyormuş gibisine geliyor Legro'nun. Ama 24 yaşında henüz, o ise 42. Nihayet dayanamayıp, sizin için demişti, haddinden fazla yaşlı bir insanım ben. Ve öfkelenmişti Josette. Konuşması gerekir aslında onunla. Bütün bunları ama erteliyor. Hep nedense henüz vakti değil diyor. Ve şimdi Dönis'i gördükten sonra içindeki yılan kımıldadı gene. Düşünüyor, koskoca bir hayat da böyle geçip gitmez ya. Atkısını boynuna dolamıştı. Ne acayip ilkbahar. Yağmur mu bu yağan yoksa kar mı? Viyar'da telefon etmeli, evet. Bulum'da düşecek olursa Desire'yi dize getirmek hepten imkansızlaşır. Zor yoluyla atarlar işçileri fabrikalarından. Daha düne kadar duruma hakim olduğumuzu sanıyorduk, işe bak. Yarın sadece bürt önünde diye olacak. Gereğinden fazla güvendik kuvvetimize. Çoğunluk dedik, seçimler dedik, hak cephesi gösteriler. Ve bütün bu sırada ötekiler temeli çürütüyorlardı. Fırsatı kaçırdık evet. Margo'yu kaçırdığım gibi. Of, bu ne soğuk. Legro, grev komitesinin oturduğu odaya girince etrafını çeviriverdiler. Ne haber? 3 nokta var. Önce grev. Dayanacağız. Öteki fabrikalarda moral durumu iyi. Gnome'da her ne pahasına olursa olsun gerilemeyeceğiz diyorlar. Delegelerle konuştum. Desire iyice sıkışık durumda. Çünkü vakit kaybetmeden uçak imal etmeye girişmesi gerekiyor. Hitler eli kulağında bekliyor. Desire'nin boğazına kılçık kaçmış durumda sözün kısası. Siparişler yığılı. İkinci nokta da hükümetin durumu. Kabineye hitaben bir çağrı yayımlamaya karar verdi parti. Hükümetin istifa etmemesini sağlayacağız. Meclisten güven oyu alınmadı mı yani? Senato derseniz, senato bir bunaklar topluluğundan başka nedir ki? Bütün bu sakallı üstadların çoktan emekliye ayrılmaları gerekirdi. Gidip Viard'ı bulacağım. Kendisini desteklediğimizi söyleyeceğim ona. İcabında sokağa bile dökülürüz. Bokun biri Viard. Kabul ama boktan boka fark vardır. Kaldı ki bizim durumumuz da pek öyle parlak sayılmaz. Seçmek gerekiyor ve yapacağımız seçim de iki gülden birini seçmek olmayacak elbette. Tessa iş başına gelse daha mı iyi olur yani? Doğru evet. Peki ya üçüncüsü? Üçüncüsü? 3 nokta var dememiş miydin? Gülmeye başladı Legro. Tamam tamam. Unutuyordum az kalsın. Üçüncü olarak da hazır sıvanmışken şu havanın da bir çaresine bakmalı. İlkbahar dediğim böyle mi olur be arkadaşlar? İnsanla alay etmekten beter bu. Bölüm 5. Bir meraklı kalabalığı sabahın erken saatlerinden itibaren şık Faberge St. Honor sokağında Elias Sarayı'nın önünde birikmeye başlamıştı. Röportajcılar makinalarını hazır tutuyorlardı. İddiaya girmeler çoktan başlamıştı. Cumhurbaşkanı kimi görevlendirecekti acaba yeni kabineyi kurmakla? Civar kahveleri dolduranlar grog içerek tartışıyorlardı. Saat tam 9'da parmaklığın önünde lüks bir araba durdu. Yeni tıraş olmuş ve son derece şık giyinmiş olan Tessa çevik adımlarla tırmandı merdivenleri. Bir yandan röportajcılara güler yüzle poz veriyor, bir yandan da kendisini soru yağmuruna tutan gazetecileri işaret parmağını havada sallayarak şakacıktan tehdit ediyordu. Cumhurbaşkanı görüşlerimi öğrenmek istemiş. Ancak bu kadarını söyleyebilirim size. Tomurcuklar neredeyse çiçek açacak bakın. Aceleye ne lüzum var? Sabredin biraz lütfen. Sabredin dostlarım. Belgenin ortadan yok olması, Dönis'in verdiği endişe, karısının hastalığı hepsi unutulup gitmişti şimdi. Pırıl pırıl bir Tessa vardı ortada ve bir gazeteci 60'ını geride bırakmış adamın hali böyle mi olur diye mırıldanmaktan kendini alamadı. Fotoğrafçılar şimdi de Herriot, Daladier ve Bonnet'in etrafını sarmışlardı. Milletvekilleriyle senatörler günlük alışkanlıklarını unutmuş gibiydiler. Aralarından hiçbiri öğle yemeğini vaktinde yemedi. Meclis koridorlarında az rastlanan cinsten bir hareketlilik göze çarpıyordu. Oyunlar yorumlanıyordu yüksek sesle. Cumhurbaşkanı, Senato Başkanı'na teşekkür ettikten sonra heyecandan ağlamıştı. Daladier bu durum karşısında rakı içmeyi bile unutacaktı neredeyse. Tessa ile Britol alenen kucaklaşmışlardı. Sözün kısası, Komedi Frans oyuncuları, dansözler, koro kızları ve bütün güzel kadınlar nüfuzlu hamilelerini alışık oldukları saatte boşuna beklediler. O gün yapacak başka işleri vardı milletin temsilcilerinin. Aynı gün Viard için rastlanmadık bir şekilde sakin geçeceğe benzemekteydi. Gazeteciler bakan olduğundan bu yana ilk defa o gün yakasını bıraktılar. Meclise de gitmedi Viard. Oyunun dışında kalmayı tercih etti. Radikallerin yeni bir ihanete hazırlandıklarını daha kışın anlamıştı. Ve şimdi hiçbir hınç yoktu içinde. Çeşitli ev işlerine kaptırdı kendisini, tablolarını paketleyen işçilere nezaret etti. Vakit geçirmeden eski evine dönmek istiyordu. Avilyon'daki kahyasına tamirat meselesini Temmuz'a kadar halletmesini yazdı. Nihayet bu yaz uzun zamandır ilk olarak tatilin tadını doya doya çıkartabilecekti işte. Kabine buhranından birkaç gün önce küçük kızı gelmişti. Nancy'de oturuyordu Violet. Kocasının bir seyahat acentesi vardı orada. Ve babasını alabildiğine kaygılı bulmuştu geldiğinde. Oyları hesaplıyor, senatörlere atıp tutuyor ve anlaşılmadığından yakınıyordu durmadan. Oysa bugün Viard kremayı uzun uzun üfleyerek ve afacan bir çocuk gibi kızına göz kırparak koca bir bardak kahve içti. Son olayları bilmeyenler onu zaferi kazanmış sanabilirlerdi. Bugünden itibaren bir kuş gibi hürüm artık. Botia sokağındaki sergileri gezeriz birlikte. Son derenler nefis, göreceksin. Çalışma odasına geçti. Sekreteri acele bir iş için beklemekteydi. Schrant Inferia valisi vilayetinde bir su baskını felaketi olduğunu bildirmişti. Kazazedelere yardım için derhal tedbir alınmasını istiyordu. Bir gün önce olsa böyle bir haber Viard'ı heyecanlandırabilirdi. Siyasi durumu kurtarmak için tabiat felaketleri kadar kolayca faydalanabilecek başka bir şey var mıydı ki? Ama bugün işte rahatça omuz silkeleyebiliyordu Viard. Benden sonra gelecek olan düşünsün, dedi. Kim gelecekse gıpta etmiyorum ona, biliyor musun? Britol'ün dostlarındandır Şante valisi. Üstelik vilayette gerici doludur. Siz mi söylemiştiniz Şant'ın üzümleri iyidir diye? Ve sekreterinin cevabını işitmeden düşüncelerine daldı. Boz ve sakin ırmağı hayal etti. Orada burada yarı beline kadar sulara batmış ağaçları, kuzgun yuvalarını. Devlet sorumluluğundan kurtulmuş olan bir Viard'ın gözünde sel felaketi, şiir dolu bir tabiat olayından başka bir şey değildi artık. Ama çok geçmeden tedirginlik verici bir ziyaretçi gerçeğe döndürdü onu. Legro gelmişti. Parti adına sizi gerilememeye çağırıyorum. Seçimlerde zaferi kazanmış olan halk cephesidir. Memleket iradesinin tek temsilcisi de meclistir. Ama anayasa? Anayasa, senato oylamalarını hesaba katmak zorunda tutmaz sizi. Örnek mi istiyorsunuz? Senato, radikal kabineye oy vermediği zaman Leon Burjo kılını bile kıpırdatmamıştı. Bir de durumu görelim şimdi. Sizin gitmeniz demek, faşistlere yolun açılması demektir. Önce Daladier, Bonnet, Tessa gelecek iş başına. Ardından da Brutol. Tehlikeyi bu kadar büyütmeyiniz dostum. Halk cephesini organize eden kim? Daladier. Ve hatta Tessa bile sandığınız kadar korkunç değil. Yanılmıyorsam sizlerin desteğiyle girdi meclise. Tipik bir radikal, mütereddit ama namuslu. Olduğundan başka türlü görünmeyi beceremezdi Legro. Ayağa kalktı ve sesini yükselterek konuştu. Bir gün benim ölümde kaderinizin işçi sınıfının kaderine bağlı olduğunu söylemiştiniz. İşçiler kalmanızı istiyor. Sizi aldatacak değilim. Güttüğünüz politikayı sık sık mahkum ettik. Siz de biliyorsunuz bunu. Ama bugün polemik yapacak vaktimiz yok. Faşistler bütün işçi teşekküllerini yok etmek istiyorlar. Sizi savunmaya hazırız. Kalmanız gerek. Yarın senatonun önünde büyük bir gösteri yapılacak. Kuvvetin hangi tarafta olduğunu göstereceğiz o tritlere. Beli belirsiz bir gülümseyiş dolaştı Viard'ın yüzünde. Bana gösterdiğiniz güvenden ötürü size ve partinize minnettarım dedi. Ama şu anda bütün bunların artık önemi kalmadı. Bulun bu sabah bütün kabinenin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunmuş bulunuyor. Legro yeniden oturdu. Elini alnına dayamıştı. Bütün bu işlerin sonu kötü olacak dedi. Önce işçileri ezecekler. Sonra da Avusturya'da olanlar olacak. Almanlar gelecek yani. İspanya son günlerini yaşıyor. Çekleri de teslim edecekler Almanlara. Brutol herkesle anlaşabilir. Mussolini'yle, Hitler'le. Yeter ki asayiş dediği şeyi kursun. Viard bir baş hareketiyle onayladı onu. Artık solcu bir milletvekilinden başka bir şey değildi. Duygularını gizlemeye lüzum görmüyordu artık. Tamamen haklısınız dedi. İspanya'ya karşı iğrenç şekilde davranıldı. Aslında isterseniz Meni Müdahale Komitesi utanç verici bir komediden başka bir şey değildir. İtalyanlar istediklerini yapıyorlar işte. Karamsarlığınızı ben de paylaşmaktayım. Bir an kabahat kimde diye soracak oldu Legro ama sustu. Konuşmanın yersizliğini anlamıştı. Acılı bir jestle kollarını açtı Viard, yapacak bir şey yok demek istercesine. Ve Legro onu bundan 2 yıl önce bir mitingde kendisini kucaklarken görür gibi oldu. Tekrarladı sadece. Utanç verici bir komedi. Hoşça kalın. Daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Hafiften de olsa bir kibarlığı var diye düşündü Viard o gittikten sonra.